Gerçekten.
Oysa adımız
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri.
Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında Hayatın Sesleri'nden merhabalar değerli dinleyenler. Bugün tarih 22 Ocak 2020 Çarşamba günü. Program yapımcılarımız Meltem Avşar, Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, ben spikeriniz Mustafa Murat Bayram sizlerle birlikte olacağız bir saat boyunca. Peki bize ulaşmak isterseniz ulaşım için telefon 0090 312 463 3419 463 3421, e-posta hayatinsesleri@trt.net.tr, Facebook ve Twitter'dan da Hayatın Sesleri'nden bizlere ulaşabilirsiniz. Kısa bir müzikle program devam ediyor.
Aman aman aman aman.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Şimdiki çok değerli bir konuğum var yanımda ama sizlere ilk önce anlatmak isterim. Sebebini Türk Edebiyatı'nın en kıymetli şairlerinden Bizim Yunus söylediği şiirlerle Türkçenin yüz akıdır. Anadolu'yu maneviyatıyla yoğuran, tohumlayan bu mana eri, Türk şiirini de mayalayan bir öncü erendir. Yunus Divanı karşısında bulunmak, büyük aydınlık ve yüce bir kapının önünde durmak gibidir. O görkemli kapıdan içeri girenlere ne mutlu. Profesör Doktor Turan Karataş konuğumuz. Sayın Karataş, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Programımıza.
Hoş bulduk.
Gerçekten bir debi derya, sonuçta bir divan ama şekillendiren, Anadolu'yu şekillendiren, yoğuran, değişik bir niyeti olan bir divan. Yunus Emre Türk şiiri ve kültürü için ne ifade ediyor hocam?
Siz kısmen birkaç güzel cümle söylediniz. Bizim divanımızın da sunuşunda var bunlar. Yunus Türk şiirini adeta başlatan, Türkçe şiiri yoğuran ve ilk tohumlarını, o en mümbit, en derin, en kavi tohumlarını atan insandır. Türkçenin bebeklik çağında bu şiirleri söylemiştir.
Evet.
Yani Anadolu Türkçesinde henüz dilimiz bu kadar güzel kıvama girmemişken, bu kadar zengin değilken, 8-10 bin kelimeyle bir Türkçe halk arasında dolaşımdayken Yunus bu şiirleri söylemiştir. Ve o kadar güçlü, o kadar kuvvetli, o kadar kavi söylemiş ki, bakın bugün 700 yıl sonra biraz önce dinlediğimiz ezgide, artık ezgi diyeyim ben ona, ilahide hem onun sesini, şeyini duyduk.
Aşkın odu.
Evet. Hem onun manevi havasını duyduk. Hem o sözlerin bugünkü insanımıza da ne kadar yakıştığını, etki ettiğini, dokunduğunu gördük. O bakımdan Yunus Türk şiirinin tabir doğru mu bilmiyorum babasıdır. Evet. Atasıdır, piridir. Herhalde en güzeli piri.
Evet.
Yani piri, öncüsü, ilk erendir. O bakımdan 1300 yılından sonraki bütün Türk şairleri, Türkçe söyleyen bütün şairler şöyle ya da böyle Yunus'a bir şey borçludur.
Evet.
Hatta 20. yüzyıldaki şairlere şöyle bir göz atın, göz gezdirin. Yunus'u okumadan, Yunus'a bakmadan şiir söyleyenler yoktur. Zaten şöyle bir durum var efendim. Yunus Emre Divanı'nı okumadan, Yunus'un şiirlerini tanımadan Türkçe şiir söylemek çok da doğru bir adım olmaz.
Evet.
O bakımdan ben istiyorum ki, biz istiyoruz ki edebiyat insanları, bu şiirler, bu Türkçenin yüz akı olan, Türkçenin süt dişleri olan bu şiirler bugünkü insanımız tarafından da okunsun, bugünkü insanların da elinin altında bulunsun, onlarla tanış olsun.
Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim demiş.
Evet.
Dostun evi gönüllerdir.
Evet. Yunus'un bütün şiirlerinde bu çağrı yenilenir veya buna benzer çağrılar yenilenir. Çünkü o insanlığa hem inandığı dinin, inancın hem de bütün insanlığın güzel hasletlerini anlatmıştır şiirlerinde. Yunus'un şiirlerinin bahçesine kötülük uğramaz. Kara bir leke yok bu şiirlerde.
Evet.
Onun için istedik ki bugünkü insanımız bu hızlı çağda, bu kara kuru çağda,
çabuk
bu
tüketilen
çiğ çağda, Necati Gül'ün ifadesi, bu çiğ çağda böyle pişmiş, hani diyor ya, piştim elhamdülillah.
Yani.
Böyle pişmiş, böyle aşkın şiirlerle buluşsun istedik.
Evet. Peki şiirimizdeki yeri, etkileri nelerdir bu şiirlerin?
Az evvel söylemeyi arz ettim ama bu geniş bir konu hakikaten. Söylemeye çalıştım. Türkçe şiirlerin, Türkçe şiir yazan hemen birçok şairin bir tarafında klasik şiirimizdeki şairleri pek inceleyemedim bu gözle. Ama modern şiirde, yani 1880'lerden sonra bugüne kadar gelen 150 yıllık dönemde aşağı yukarı Türk şairlerinin yazdıklarını okudum, biliyorum. Çoğunda bir Yunus edası, zaman zaman bir Yunus sesi vardır. Çünkü şairler de şunu merak etmişler. Biz söylediğimiz şiirleri kalıcı kılmak için nasıl bir eda, nasıl bir yordam, nasıl bir yol tutalım ki onlara ölmezlik suyunu verelim, onlara ölmezlik elbisesini giydirelim. O bakımdan her şair kendisinden önce yazılan büyük şiirleri, unutulmayan şiirleri, bir milletin hafızasını oluşturan şiirleri okurlar. Yunus'un bu bakımdan büyük bir şansı vardır. Daha doğrusu şiirlerinin bereketidir bu.
Yani pişme safhası zaten Yunus Emre'nin hayat hikayesiyle de örtüşüyor. Ve yanma safhası belli bir zaman sonra. Ve insan yanmadan da herhalde şair olmuyor. Ve bir şeylere de ancak öyle gönlünü verebiliyor. Değil mi hocam?
Evet, tabii şair olmak başka bir şey. Ben yıllardır hep bu sorunun cevabını düşünürüm. Şair olunmaz. Şairlik bahşedilir.
Evet.
Büyük bir kısmı bir vergidir. Yani batılılar bile birçokları buna inanır. Mesela Valeri'nin bir sözü meşhurdur. İlk mısra, ilk dize Tanrı vergisidir. Sonrası şaire kalmış. O bakımdan Yunus'a iki sofra açılmıştır. Hem gök sofrası hem yer sofrası. Yer sofrası kendi gördükleri, kendi gözlemleri, kendi çalışmaları, kendi tecrübeleri. Gök sofrası da bizi yaratanın, bizi bu dünyaya gönderenin, bize bu dünyada bir süreliğine nimetler verip rızıklandıranın sofrasıdır. Oradan rızıklananlara ne mutlu.
Galiba hani bizi etkileyen tarafı da o. Yani gerçek yolu, doğru yolu buldurduğu için bu dizelerin etkisi ve gücü oradan da kaynaklanıyor.
Evet tabii, yani o bize bir güzel yol, doğru yol söylüyor ama ne kadar buluyoruz, ne kadar bulduruyor, o onun yani, şey, takdir onun değil zaten. Yani, o onu söylüyor, evet.
Bir garip ölmüş diyeler, üç günden sonra duyalar, soğuk suyla yuyalar, şöyle garip bencileyin demiş mesela.
Ya, evet. Yani, dünya gurbettir malumunuz ve hepimiz garibiz burada. Yunus'un dediği de o, o gariplik o. Yani dünya gurbet evidir. Hepimiz bu dünyaya garip geldik gideriz. O bakımdan bir gün bizi de bir yerde bulup yiyecekler. Ama Yunus bunu biraz daha kendi nefsinde dünyanın hüznünü, dünyanın o kısa misafirliğini biraz daha etkisini artırmak için böyle bir söz kalıfı içinde söylemiş. Çok da güzel söylemiş.
Peki hocam, bu divanı yayınlama ve hazırlama gereği niçin duydunuz?
Evet. Bu soru çok önemli. Güzel bir soru. Teşekkür ederim. Çünkü diyeceksiniz ki hocam, Yunus divanları daha önce yayınlandı. Hı hı. Var. Sizin derdiniz neydi?
Estağfurullah.
Hayır. Şöyle. Sezai Karakoç, büyük şair Sezai Karakoç 1980'de bir Leyla ile Mecnun mesnevisi yazdı. Onun sunuşunda dedi ki kendi kendine, onun ön sözünde, mukaddimesinde, sebebi telifi eserinde, ya sana ne oluyor dedi. Fuzuli'nin, Nizami'nin bu kadar güçlü eserleri varken sana ne oluyor? Şimdi şöyle, bu eski bir maceradır. 2005 yılında ben Yunus şiirlerini daha dikkatle, bütünüyle okumak icap etti bir yazı vesilesiyle. O zaman Türkçenin yeni alfabesiyle yayımlanmış 5-6 tane divanı okudum. Gördüm ki divanlarda farklı farklı şiirler var. Ve şiirlerde farklı farklı mısralar var. Ben o güne kadar tabii okuduklarımdan, zihnimde kalanlardan Yunus'un şiirlerinin belli olduğunu, hepsinin bir kitapta toplanmış bulunduğunu zannediyordum. Halbuki İşin içine girince öyle olmadığını gördüm ve halen edebiyatımızın önemli meselelerinden biridir. Yunus'un şiirlerini...
Bir antoloji yok herhalde.
Bir derli toplu, bütün şiirlerini içine alan bir kitap yok. Var ama bunların ne kadarı Yunus'un bunu bilmiyoruz. Çünkü 13. asrın ikinci yarısından 15. asra kadar Türk edebiyatında Yunus mahlasıyla, Aşık Yunus, Miskin Yunus, Derviş Yunus.
Biçare Yunus.
Biçare Yunus, o kendisi de diyor. bu mahlaslarla şiir söyleyen, Yunus Emre mahlasıyla şiir söyleyen 3-4 tane Yunus var. Bunların farklı kişiler olduğu biliniyor. Ama ne kadar birbirlerinden uzak dönemlerde yaşamışlar ve hangi şiiri hangisi söylemiş, bunları çok ayırt edemedik. Sadece birisini ayırt ettik. Mustafa Taççı sağ olsun çalıştı. Bursa'da yaşayan Aşık Yunus. 15. asrın sonu, 16. asrın başında. Bu Yunus Emre ilahileri dediğimiz ilahilerin bir kısmı da o adama ait. Aşık Yunus'a ait. Halbuki Büyük Yunus, bizim Yunus. Ben bizim Yunus ifadesini de çok seviyorum da, fakat Yunus'tan hepsi bizim olduğu için buna Büyük Yunus diyorum. Niye Büyük Yunus? Hem tarih bakımından evvel geldiği için, hem de söz kudretinin yüceliği bakımından.
Tabii.
Büyük Yunus diyorum. O zaman gördüm ki Yunus'un şiirleri hakikaten ayırt edilememiş. Dedim ki o zaman sen bütün Yunus divanlarını oku.
Hepsini okudunuz.
Yeni alfabeyle yayınlananların hepsini okudum.
Maşallah hocam.
Yani 1934'te Burhan Toprağ'ın yayınladığı divandan başlayarak mesela onda 115 şiir vardır. Sonra Abdülbaki Gölpınar'ın 230 şiir. Sonra işte Faruk Kadri Timurtaş'ın. Sonra efendim Mustafa Taç'ın. Bütün bunları okudum. Bir şey kazandım. Yani kendime göre bir Yunus şiiri nasıl söyler? Yetkinliği kazandım. Bir şairi birkaç defa okuduğunuzda, hele 7-8 defa okuduğunuzda onun edasına, onun söyleme biçimine aşina oluyorsunuz.
Bunu o yazdı diyebiliyorsunuz.
Öyle deniyor. Yani siz de mesela türküler, şarkılar dinlersiniz ya, bu ses onundur dersiniz ya.
Tabii.
Yani hiç ismini anons etmesinler.
Meleke kesbetme gibi diyebiliriz bunu.
Teşekkür ederim. Biraz böyle bir şeye gerek var. Çünkü neden derseniz şunun için. Yunus adına kayıtlı yazma divanlarının hiçbiri kendisi tarafından kendisi döneminde yazılmamış.
Evet.
Öyle olunca ve bu divanların ne zaman yazıldığına dair istinsah tarihi de, yani yazma tarihi de yok.
Ne olduğu yani tarih yani, de belli değil.
Tahmin. İşte efendim 14. asırda yazılmıştır deniyor. Neye göre? Yazının şekline bakarak.
Anlaşıldı.
Harekelere bakarak. O dönemin yazma biçimine bakarak. İşte deniyor ki 16. asırda kağıda bakarak. Hatta bazen o kaligrafiye şeye bakarak söyleniyor. Bu bakımdan Yunus'un şiirlerini birden fazla Yunus var. Büyük Yunus'un şiirleri hangisidir? Ben biraz bu kitapta onu yapmaya çalıştım. Tabii bu büyük bir risk, büyük bir cüretti. Ama dedim ki
yapılması gereken bir şey.
Ama dedim ki ben bütün günahı, bütün yükü omzuma alarak böyle bir işe girişeyim. Bunu Mustafa Taççı denedi. Doktora çalışması yaptı. Mukayeseli bir çalışma yaptı ama dediğim gibi o kadar divanlar, o kadar karışık, yazma nüshalar arasında o kadar ayırt edilecek hususlar var ki bu bir kişinin kârı değil.
Tabii.
Çünkü 115'ten 500'e kadar farklı şiirler var. Mesela ben bu kitapta Karaman nüshasını esas aldım. Karaman nüshasında 218 şiir var. Ama Fatih nüshasında bakıyorsunuz 250 şiir var. Peki bu farklılık nereden? Şiirlerden Yunus'un diye kaydedilmiş. Hatta şu var. Mesela bir şiir bir nüshada 9 beyit, diğerinde 5 beyit.
Hocam şöyle olabilir mi? Araya girmiş oluyorum ama biraz. Ya bu şiiri ancak çok güzel yazılan bir şiir. Yazsa yazsa Yunus yazar diyerek mi acaba getirdiler?
Şimdi efendim bizim yazıcılarımız, biz bunlara müstensih diyoruz. Bu şiirleri yazarken bazen kendilerini zapt edemiyorlar tabir doğruysa. Araya bir beyit de kendi katı veriyor. Benden Yunus Baba'ya hediye olsun
hediye
diyor. Çünkü bu yazanlar da şiire aşina insanlar. Bir bu. İkincisi şöyle de olabilir. Yunus'un hayatı 1240'ta doğuyor ama işte 1260'larda 70'lerde gezmeye başlıyor Anadolu'ya. Gezdim Urum ile Şam'ı, yukarı illeri kamu diyor ya.
Evet.
Şardan şara, şehirden şehire gidiyor. Bana öyle geliyor ki bu şiirleri Karaman'daki bir tekkede ezberinden okuyor. Ezberinden okuyorken 7 beyit okuyor. Aksaray'a gidiyor bir tekkeye 6 beyit okuyor. Orada dinleyenler o 7 beyidi kaydediyor.
Ne kalmışsa akla.
Ne kalmışsa. İşte efendim Eskişehir'de yaşıyor. Orada bulunduğu zaman bir şiiri okuyor, 10 beyit okuyor. Çünkü Yunus bütün şiirlerini hafızasında dolaştırıyor. Oo. Benim tahminim o. Kendisinin el ceyiziyle yazdığı bir divanı yok.
Evet.
Bana öyle geliyor ki bu şiirleri şehirden şehire, tekkeden tekkeye gezerken insanlara efendim işte güzelliği, doğru yolu ilham ederken, onları oraya çağırırken bu şiirleri okuyor. Yunus tebliğ vazifesini, kendisine verilmiş olan görev iş bu şiirler yoluyla, yordamıyla yapıyor, evet. Yapmaya çalışıyor. Muhtemelen kendisi de farklı farklı beyitlerde okumuştur. Hı-hı. Bu birinci durum. Bunu tespit edemeyiz, mümkün değil.
Tabii.
Kayıtlar yok, ses kayıtları yani. Yok, internet kayıtları yok. Efendim ikinci durum...
Hocam o kadar internet kaydı olsa bu kadar şiir ezberlenmezdi. Bir de o tarafa
yani bunun da bir güzelliği var tabii.
Tabii ezberi unuttuk maalesef şu anki günümüzde
o bahse kalmadı. Hiç girmeyelim. O benim bir büyük yaramdır. İnşallah bir gün gelip onu konuşalım. Niye şiir ezberlemiyoruz?
Evet.
Ezberci eğitim diye bizi ezberden uzaklaştırdılar. O da bir tuzaktı.
Hı hı.
Bakın ezberci eğitim tuzağıdı. Oraya
kapatalım. Oraya girmeyelim.
Girmeyelim. Ama Yunus'un şiirlerinin tabii yazılmamış, internet kayıtlarının olmamasının da sizin dediğiniz gibi başka bir güzelliği ortaya çıktı. Bir bereketi ortaya çıktı. Bütün hafızalarda geziyor.
Aynen öyle.
Hatta bir hikayeye göre itibar ederiz etmeyiz. Efendim Yunus 1000'den fazla şiir söylemiş. Bunların bir kısmını Molla Kasım deniz kenarında okuyormuş. Bir kısmını yırtıp beğenmemiş, suya atmış, balıklar ezberlemiş. Bir kısmını yakmış, göğe savurmuş, kuşlar ezberlemiş. Sonra bir gün bir Molla Kasım gelir seni sigaya çeken diye bir beyitle karşılaşmış.
Hemen onu okuyacaktım ben de.
Ama bu beyit Yunus Divanı'nda yok.
Bu yani derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme,
evet.
Seni sigaya çeker bir Molla Kasım gelir.
İşte bu Yunus'un divanında yok bu söz. Mesela derviş Yunus diye bir şairimizin olma ihtimali de var. Muhtemelen bunu derviş Yunus söyledi. Büyük Yunus da derviş ama aynı zamanda büyük Yunus'un irşat edici bir tarafı da var.
Yani
öyle sadece... aldığını duyuran bir derviş değil.
Bir ulak değil. Yani değil. Bir ateş.
Efendim bir aynı zamanda bir mütefekkir tarafı var.
Mütefekkir tarafı.
Şimdi bu şiirleri söyleyen insanın bir düşünce dünyasının olmaması mümkün mü?
Mümkün değil.
Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur.
Yani.
Bir dem gelir şadan olur, bir dem gelir giryan olur. Yani dünyanın en büyük filozoflarının kitaplar boyu izah ettiği düşünceleri Yunus bir beyitte söylüyor.
Direkt aklıma Sami Sabri Özer'in ilahisi geldi öyle deyince.
Evet.
O beyiti okuduktan sonra gerçekten etkiliyor insanı. Yani alıp götürüyor. Yüreğinizi oraya götürüyor.
Yani şunu diyeceğim. Düşünce dünyası çok geniş. Ufku çok geniş bir adam. Bir derviş ahlakı var. Bir derviş görevi var. Ama salt bir derviş değil. Hele bugünkü anlamıyla hiç değil.
Evet. Bugün
ben ona pir diyorum, eren diyorum.
Ama yani bu çalışmanın biraz daha kıymetlileştireceğini düşünüyorum. Yani kendi açımdan öyle söyleyeyim.
Acizane. Teşekkür ederim.
Çünkü yapılmamış, daha doğrusu yapılmış ama bu kadar anladığım kadarıyla çok üzerinde durulmamış.
Evet, burada bir şey daha yaptık bence. Bugünkü insanlar okusun diye. Şimdiye kadar Yunus şiirleri biraz bilimsel neşirlerle yapıldı. Yani ne demek bilimsel neşir? Aşk yerine ışk yazıldı. Efendim gelir dendi, gelir denmedi. Ben burada biraz yazım güncellemesi de yaptım. Şiirin ahengini bozmadan, manayı karartmadan. Bugün bu şiirleri nasıl okumalıyız? Biraz bunu da yapmaya çalıştım. O bakımdan eski neşirler, özellikle akademilerde yapılan yayınlar bugünkü gençler tarafından okunduğu zaman şöyle diyorlardı. Allah Allah, bu sanki başka bir dil. Halbuki bu başka bir dil değil. Bu bizim ana dilimizin.
Kendi dilimiz.
Yani. Tabii Osmanlı Türkçesinin eski Anadolu Türkçesi dediğimiz. Daha Osmanlı'nın da olmadığı. Çünkü Yunus'un dünyaya vedağı 1320 veya 21.
Yani
Osmanlı'nın daha yeni
beylik olduğu zaman.
Zamanda,
Osman Bey.
Yani zaman. Selçuklu dilinin Anadolu'daki Türk dilinin yeni yeni, ben bebeklik dili diyorum buna.
Evet.
İşte o dönemde Yunus'un şiirleri söyleniyor. O bakımdan o günkü dili bugün nasıl yazacağız? Bugünkü gençler bu dili daha tatlı nasıl okuyabilir? Elbette kelimelerin yeni karşılıklarını vermeden. Sadece yazım güncellemesi yaparak böyle bir şey de yaptık.
Ha, bir nevi antoloji oldu bu.
Efendim, Yunus'un 500'den fazla şiiri var şu anda elimizin altında.
Bu kitapta da galiba.
Bu kitapta 275 şiir var. Bunlardan 212 tanesi Yunus'un söylediğinden emin olduğumuz birinci bölümde. Kalanı da Yunus'un söylediğinden çok emin olamadığımız ama Yunus'un söylemiş olma ihtimali bulunan şiirler. Böyle bir ayrım da yaptık. Yani insanlara bir fikir verdik. Bakın bizim kültürümüzde Yunus var, büyük Yunus var. Ondan sonra şiir söyleyen, mahlasında Yunus geçen şairler var. Efendim bunları bu şekilde ayırt edebiliriz. Burada bir takım ölçütler koyduk. Divanın sunuşunda yaklaşık 10-15 sayfa ben bunların özelliklerini yazmaya çalıştım, anlatmaya çalıştım. Böyle bir eser ortaya çıktı.
Her kütüphanede olması gereken bir eser diyebiliriz.
Bence herkesin elinin altında olsun.
Kesinlikle.
Zaman zaman Yunus okusunlar.
Özellikle gençlerin.
Gençler okumalı, kesinlikle okumalı. Gençler değil sadece, şimdi gençlere böyle deyince diyorlar ki hocam siz de hep bize atıyorsunuz topu. Hayır, önce biz okuyalım, gönlümüzü genişletelim, gönlümüzü yumuşatalım, gönüller yapalım.
Evet.
Diyor ya, ben
dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.
Önce gönüller yapalım, birbirimize taş yerine gül atalım.
Kesinlikle.
Önce aramızdaki muhabbeti çoğaltalım, mesafeyi kısaltalım, uzaklığı yakınlaştıralım. Ondan sonra da gençlere diyelim ki bakın evlatlar, çocuklar, biz bunu Yunus gibi erenlerden kazandık. Onların divanlarını okuyarak bu yola girdik. Buyurun siz de okuyun diyelim.
Kesinlikle.
Biz yapmadan onlara yaptıramayız.
Yani bir gül bahçesini diyebiliriz bu güzel kitaba. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Ağzınıza dilinize sağlık.
Fırsat verdiniz.
Estağfurullah. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nden Profesör Doktor Turan Karataş. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
şiirimizden biri.
Hayatın Sesleri içimizden biri bölümüyle devam ediyor. Tarihte ilginç ve gülümseten anlar adlı kitapta padişahların ölümü, nedenleri, ilginç sadrazam lakapları, peygamberimizin naaşını çalmaya gelen İspanyol rahipler, Struma vakası gibi birçok ilginç olay anlatılıyor. Kitap üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Tarih öğretmeni ve yazar Sayın Ulaş Salih Özdemir. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Salih Bey, gerçekten değişik, etkileyici bir kitap. Tarih insanları biraz korkutur. Yani şöyle söyleyeyim, en azından ders olarak korkutur.
Evet.
Ama güzel yerlerini eğer söylersek insanları da merak uyandırır, çeker içine doğru. Bu kitap fikri nereden doğdu?
Mustafa Bey, tam da söylediğiniz noktadan hareketle doğdu. Ders anlatırken tarihin o sıkıcılığı, metodolojik, kronolojik yapısından sıyrılıp çocukları daha içine çekebilmek, okuyanları daha fazla içine çekebilmek, magazinsel tarihten ziyade insanları, gerçekleri, hakikatleri anlatabilmek maksadıyla yola çıktık. 2013 yılında çıktığımız bu yolda birden peş peşe kitaplarımız çıkmaya başladı, üretmeye başladık ve bu okuyucu tarafından da ilgi görmeye başladı. Çünkü bizler tarih anlatırken insanlara belli bir takım kriterler ve değerler üzerinden yürüyoruz.
O kronoloji
muhakkak oluyor. Kronoloji zorluyor ve öğrencilerimizin, okuyucuların da tarihten genelde nefret edebilmesine sebep oluyor bu durum. Biz buradan başka bir boyuta çekerek tarihimizi, geçmişimizi hem gülelim,
tabii,
hem o ilginç detayları öğrenelim, bazen hüzünlenelim noktasından hareketle çıktık. Faydalı olduğu kanaatindeyim. Bu yola çıkarken derdimiz çocuklarımızdı, evlatlarımızdı. Aynı dertle yolumuza devam ediyoruz. Bir şeyler çıkartarak Anadolu'daki insanların da bir şeyler üretebileceğini, öğretmen olarak çıktığımız bu yolda yeni çığırlar açabileceğimizi etrafımıza da göstermekti maksadımız. Bu âli gaye ile yolda yürüdük ve yol almaya başladık. Anlatıyoruz, insanların evlerine giriyoruz. İnsanların yaşamlarına müdahale ediyoruz. Öğrencilerimizin çeşitli yerlerden fotoğrafları, kitaplarla fotoğrafları gelince insan gerçekten ziyadesiyle mutlu olduğunu söyleyebilirim.
Tarih tekerrürden ibarettir derler. Çocuklar eğer tarihlerini öğrenemezse geleceklerinde nasıl, neler göreceğini bilmeyebilirler. Aslında onlara sevdirmek bir amme hizmeti, güzel bir hizmet.
Evet.
Ben yavaş yavaş kitabın da içeriğine girmek istiyorum. Padişahların ölümleri mesela. Evet. Herkesin merak ettiği, bu malum dizilerde gördük, medyada işte Muhteşem Yüzyıl ve benzeri başka diziler de çekildi. Padişahların hayatları çok önem atfedildi. Ölümleri de bir o kadar önemli.
Şimdi dizi noktasında baktığımızda aslında tarihi ilgiyi uyandırması bakımından önemli.
Evet.
Lakin anlatılanlara bakıldığında yapımcıların ve yönetmenlerin bu işi başka noktalara götürdüğünü görünce bir tarihçi olarak bu işin objektif boyutlarını bildiğimizden dolayı inanın üzülüyoruz. Ve ben o tarihi dizileri de çoğu zaman izlemiyorum. İzlerken de hicap duyuyorum.
Evet.
66 yıl Osmanlı'da hüküm sürmüş bir padişahın sürekli haremde hayatı varmış gibi gösterilmesimiş diyorum özellikle. Gerçekten üzücü çünkü sırtları döşek yüzü görmüyor bu padişahların.
Yani zaten ziget var seferinde.
Evet, vefat ediyor. Kanuni Sultan Süleyman'dan yola çıkarsak burada çocuklarımıza anlatılan farklı bir boyut var. Biz bu boyutu daha değişik bir şekilde gerçekliğiyle anlatmamız gerekiyor. Ziget var seferinde vefat ediyor. Ama ordunun kaleyi fethetmesi lazım. Sağlam tahkim edilmiş bir kale. Burada vefat ettiği duyulursa hem içerideki askerimize hem dışarıdaki askere çok ciddi bir zafiyet uyandıracak. Toplanıyorlar. Diyorlar ki ne yapalım?
Yani.
Orada 3 kişinin 5 kişinin aldığı bir kararla Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organları çıkartılıp padişahımız mumyalanıyor. Ve sefer boyunca bu haber askere ya da alt kadrolara haber verilmiyor. Kale fethedildikten sonra haber veriliyor. Çünkü iktidar başka bir güç.
Tabii ki.
Bu güçte eğer siz zafiyet gösterirseniz hem seferden olursunuz hem ülkeden olabilirsiniz. O noktada bugün Kanuni Sultan Süleyman'ın dahi olmak üzere iki türbesi var. Birisi aynen Zigetvar'da Macaristan'da, bir tanesi de İstanbul'da Süleymaniye Camii'nin içerisinde. Böyle bir padişaha, seferde ölmüş bir padişaha gerçekten dizilerdeki durumları gördüğümüzde üzülüyoruz. Bizler tarihçiler olarak, bu işin araştırmacısı, yazarları olarak bu durum bizi üzdüğünü söyleyebilirim. Tekrar dönecek olursak,
tabii ki.
36 tane Osmanlı padişahı var Mustafa Bey. Bunlar çeşitli hastalıklardan vefat etmiş. Şimdi radyodaki dinleyen izleyicilerimiz şunu düşünebilir.
Dinleyicilerimiz
ya bunların ölüm nedenini nereden buldular? Otopsi mi yapıldı? Doktorlar gitti buldu mu? Hayır. Osmanlı'da ya da daha doğrusu tarihçilik anlamında çok ciddi anlamda bir arşiv mekanizması var. Padişahların anları, dakikaları, saatleri, her şeyi ve padişahların bir doktoru var, hekim başları var. Bunların ölüm raporları var. Bunlar günümüzdeki doktorlarla, adli tıpçılarla, tarihçiler oturuyor ve padişahların o son anlarını değerlendiriyorlar. Buna göre bir takım ölüm nedenleri ortaya çıkıyor. Şimdi kısaca onlardan bahsedeceğiz. 27 tanesi hastalıktan ölüyor.
Evet.
36 tane padişahımızdan. 5'i öldürülüyor.
Fatih Sultan Mehmet var mı aralarında?
Onunla alakalı da iki tane görüş var. Birisi gut hastalığına yakalanarak öldüğü söyleniyor ama bizler genelde millet olarak hemen bir şeylerin arkasında komplo arıyoruz. Hatta Fatih Sultan Mehmet'ten sonra, ölümünden sonra o da hekim başısı da bu noktadan dolayı
Yakup
cezalandırılıyor. aynen öyle. Ama işte net bir şey çıkartamıyorsunuz bu hadiselerden, öldürüldü ya da eceliyle vefat etti şeklinde bir şey çıkartamıyorsunuz. Ama Fatih Sultan Mehmet'in de ölümü şaibeli, tırnak içerisinde şüpheli bir ölüm. Bu seviyelerdeki insanların ölümlerinde mecburen bunu aramak, araştırmak zorundayız. Bizler tarihçiler olarak da araştırmak zorundayız.
Çünkü Vatikan 3 gün 3 gece çan çaldırdığı
aynen
için.
Öyle. Yani aynen öyle. Çünkü önemli. Çok ciddi anlamda dünyayı etkileyen bir padişahımız, sultanımız, tarihin seyrini değiştiren bir insan elbette ki olacak. Elbette ki düşmanlarımız dahili ve harici olması kaçınılmaz. Bugün de, bu yarın da. Çünkü bulunduğumuz coğrafya, ya İbni Haldun'un söylediği gibi coğrafya kaderdir diyor ya Mustafa Bey.
Maalesef, evet.
Bizim kaderimiz bu. Ben bir yazımda şöyle demiştim. Finlandiya ve Norveç birbirinin kuruluş döneminin 100. yılında ona dağ armağan ediyor. Halti Dağ. Halti Dağ kadar başınıza taş düşsün diye bir yazı yazmıştım. Çünkü şöyle, bizler bir çakıl taşı için kanlarımızı akıtmaktan çekinmeyen insanlarız.
Evet.
Bu vatanın evlatları olarak. Ama bu kaderimiz işte coğrafyadan geliyor.
Aynen
öyle. Fatih Sultan Mehmet'in kaderi de oradan geliyor. Finlandiya ile Norveç'in paylaşamayacağı ne var? Hiç. O ona dağ armağan edebilir, o ona ovasını armağan edebilir. Zaten buzun içerisinde.
Fiyortlardan oluşan evet. Memleketler. Peki 5'i öldürüldü dediniz. Diye, o 5'in...
İlk genç savaş Osmanlı meydanında galiba öldürülenlerden bir tanesi 1. Murat, Birinci biliyorsunuz Murat. Kosova Savaşı'nda bir savaş meydanını gezerken bir Sırplı tarafından hançerlenerek öldürülüyor. Şimdi bu ölümler doğumlar kadar padişahların, şehzadelerin önemli. Çünkü öldüğü zaman zafiyetle karşılaşıyorsunuz. Çok ilginç bir olayı aktarayım. İkinci Mehmet, Çelebi Mehmet vefat ediyor. Fakat vefatını duyurmanız lazım. Duyuramıyorsunuz. Aynı biraz önce Kanuni Sultan Süleyman'da söylediğimiz gibi Mustafa Bey. Sıkıntılı bir durum. Nasıl sıkıntılı bir durum? Bir payitaht var. Burada bekleyen bir askeri güruh var. Tabii. Bu güruhun da sıkıntılara girme ihtimali var. Çünkü biraz önce de söyledik, dahili ve harici bir sürü etken ve sebeple karşı karşıyasınız.
Bir de güç mücadelesi de başlıyor. Tabii, tahta ben içeride, çıkacağım, sen çıkacaksın kardeşler arasında.
Şimdi Osmanlı yönlendiriyor bunları, deneyim kazansın diye, biliyorsunuz. İllere gönderiyor bugünkü anlamda vali olarak. Şimdi bir padişahın öldüğünü düşünelim. Nerede? İstanbul'da vefat ediyor. Çocukların padişahların şehzade şehirleri Amasya, Manisa gibi Manisa. Şehirler. Şimdi bugün İstanbul'dan elçiyi gönderdiğiniz anda sizin Amasya'ya gidebilmeniz o günkü şartlarda en iyi ihtimalle 15 gün.
Tabii ki.
Bir de dönebilmeniz 30 gün. Şimdi devlet başsız kalmaz. Devlette en önemli husus sürdürülebilirlik. Çelebi Mehmet'i mumyalamak durumunda kalıyorlar. İç organlarını çıkartıyorlar ama huzursuzluk bitmiyor.
Evet.
Bir alay yapılması lazım. Askerlere ölmediğini ispat etmek gerekiyor. Pencerenin kenarına oturtuyorlar. Kolunu da oynatarak bu hengameden devleti kurtarmak için bir yola giriyorlar. Aynı şey Fatih Sultan Mehmet için de gerçekleşiyor.
Yeni bir fetrete girmesin
tabii,
diye.
Tabii tabii tabii. Yani şimdi de zaten öyledir. Herhangi bir devlet başkanı vefat ettiğinde daha cenaze defnedilmeden yenisini seçmek durumundasınız.
Tabii.
Çünkü devlet başsız kalamaz.
Evet.
Devlet başsız kaldığı zaman başka işler karşımıza çıkabiliyor. Bu noktada Fatih Sultan Mehmet'le de aynı durum karşı karşıya. Yaz günü vefat ediyor Fatih Sultan Mehmet. Haziran ayında. 12 gün defnedilemiyor bu hadiselerden dolayı. 12 gün ve cenaze kokuyor.
Tabii bakteri olduğu
için. Bundan dolayı da Fatih Sultan Mehmet'in de cenazesi mumyalıdır. Bu nokta tarihçiler arasında tartışıla gelir olmuş. İslamiyet'e göre mumyalamak caiz değil. Ama devletin bekası için, halkın bekası için böyle bir yola başvurulmuş. Osmanlı'da bu tarz bir duruma girilmiş. Osmanlı padişahlarının ölüm nedenlerine tekrar dönecek olursak, şeker hastalığından vefat eden var. Çok şekerleri sevdiği için.
Üçüncü Mustafa mıydı?
Üçüncü Ahmet.
Ahmet,
pardon. Özellikle o çok seviyor tatlıyı ve şeker komasından vefat ediyor. Vaktimiz az. En son padişahımıza Vahdettin'e gelelim. Geçen günlerde bir köşe yazısı olarak da değerlendirdim. Onun da ölümü çok elemli ve zor oluyor.
Suriye'de en son.
En son defnedildiği yer Suriye'de. Şöyle bir durum oluyor. Vahdettin yurt dışına çıktıktan sonra İtalya'nın San Remo kentinde elindeki tüm mal varlığı bitince artık vefat ediyor ve cenazesi salona konuluyor. Fakat haciz konuluyor.
Haciz konuluyor.
Tabuta haciz konulur mu? Konuluyor. Cenazeye haciz konulur mu? Konuluyor. 1,5 ay San Remo'da bekletiliyor. Ama evin içerisine girilemiyor artık. Bu sefer diyorlar ki buradan alalım götürelim. Fakat yurt içine de gelemiyor.
Tabii.
Beyrut'a gidiyor. Beyrut'ta karşılayan heyet maskelerle ve burunlarını tutarak karşılıyor. Sonra o cesedi Şam'da bir yere defnediliyor. Hı hı. Sonrasında o yerden yol geçtiği için de bugün
otopark
haline geliyor. Cenazesi başka yere defnediliyor. Tarihimiz çok sadece bizim tarihimizle de alakalı değil Mustafa Bey. O kadar acı ve elemli hadiselerle dolu ki bazen diyorsunuz ki ya bu kadar savaş, bu kadar insanın ölümü zor olsa gerek diye düşünüyorsunuz. Bundan dolayı da bu tarz konularda öğrencilerimizin, halkımızın ilgisini çekiyor. Buradan yürüyoruz.
Şimdi de sadrazamlara gelelim.
Evet.
İlginç sadrazam lakabı. Evet. Herkesin duyduğu, bildiği Pargalı. Var.
Evet.
Pargalı. Yanlış bilmiyorsun.
Doğru. Şimdi çeşitli sadrazamlara yaptıkları işlerden dolayı
Köprülüler
Mustafa var. Bey lakaplar veriliyor. Bunlar padişahlarımızda da var. Örneğin Kanuni.
Nizamı
sağladığı için Fatih, fethedenden olduğu gibi bizim paşalara da bu tarz isimler verilmiş. Örneğin Yahni Kapan, Abdülkerim Paşa demişler. Yahni Kapan yemek sevmeyi çok sevdiği için demişler. Gedik Ahmet Paşa Fatih zamanının sadrazamlarından kale gediklerini, kale surlarında gedikler açtığı için bu lakabı almış. Kim? Gene Sürmeli Ali Paşa süse çok meraklı. Gözlerine sürme çekiyor. Bunun için Sürmeli lakabı verilmiş. Giripsen Asım Bey, neyin küçüğüdür Giripsen biliyorsunuz. Onu sürekli üzerinde taşıyor ve çalıyor. Bunun için bu lakap veriliyor. Cezar Ahmet Paşa, çok kan döktüğünden Cezar, kan döken anlamına geliyor.
Mısır'da.
Mısır'daki.
Hidiv Devleti'nin başında.
Aynen.
Geçiyor
ondan sonra. Böyle kaba kulak İbrahim Paşa, kulakları haddinden fazla büyük olduğu için bu ünvan veriliyor. O da ilginç çünkü o dönemde soyadı kanunumuz olmadığı için insanlara fiziksel görünüşleriyle alakalı ünvanlar veriliyor. Pepe Mehmet Paşa var örneğin. Çok konuşmuyor. Onun için Pepe deniliyor. Hala Anadolu'da bu tabir kullanılıyor.
Yani biraz şey konuşması konuşmada sıkıntı güçlük olanlara Pepe lek denir.
Örneğin Semiz Ali Paşa var. Çok kuvvetli, gösterişli olduğu için Semiz ünvanı verilmiş. Kuyucu Murat Paşa hepiniz malumudur. İsyanları bastırıp kuyulara döktüğü için Kuyucu Murat Paşa ismi veriliyor.
7-8 var. 7-8.
Yani o kadar çok ki. Yani bazen diyorsunuz ki ya çok ilginç nasıl oluyor? Çünkü bir sürü paşa gelip gidiyor. 36 tane padişahın olduğu Osmanlı'da bir sürü paşamız var. Ve bu paşalardan dolayı Osmanlı'da da ilginç işlerle, ilginç olaylarla karşı karşıya geliyoruz. Süremizin sonuna artık, doğru geliyoruz.
Artık yavaş yavaş sonuna da geliyoruz. Bir de şunu öğrenmek istiyorum. Peygamberimizin naaşını çalmaya gelen İspanyol rahipler.
Evet. Şimdi bugün hep cenazelerden gittik. Peygamber Efendimizin naaşını çalmak istiyor İspanyol rahipler. Tabii ki bunu tek başına değil, Vatikan desteğiyle yapmaya çalışıyorlar. Peygamberimizin kısaca özetini geçeyim. Medine'deki mezarına, Ravza-i Mutahhara dediğimiz yere geliyorlar. Fakat öyle bir İslami ritüellere sahipler ki sizden benden dini daha iyi yaşıyorlar. En çok oruç tutan, en çok sadaka dağıtan, namazda en önde duran insanlar bunlar. Bir gün rüyasında görüyor Selahaddin Eyyubi. Rüyasında Peygamber Efendimiz ona sesleniyor. Diyor ki beni kurtar. Atına biniyor, son hız Medine'ye gidiyor. Diyor ki bir değişiklik var mı? Yani burada sizin aranıza yeni katılan biri var mı? Evet geldi diyor. Bizim aramıza katılıyor ama bunlar çok dindar. Diyor ki herkese bir yemek vereceğim. Fakat o yemeğe o İspanyol rahipler gelmiyor. Buradan şüpheleniyor. Nerede bunlar? Diyorlar ki onların yemeğe ihtiyacı yok. Onlar zaten zengin ve çok mütedeyyin Müslümanlar. Bundan dolayı da onların yanına çıkıyor rüyasında gördüğü kişiler.
Ve oradan?
Ve çok az bir mesafe kala Peygamber Efendimizin mezarına bu İspanyol rahipler yakalanıyor. Böylece o işte
çok
sonucuna
güzel
varıyor.
Tarih bitmiyor biliyorsunuz. Bitmez. Maalesef. O yüzden konuşmak için de süre istiyoruz ama süremiz de bitti.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz.
Ulaş Salih Özdemir çok sağ olun. Çok teşekkürler.
Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.
Bugünlük Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.